Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Abdülaziz hocamızın şehir dışında olması münasebetiyle bu hafta dersi bizler yapacağız. Konu olarak da daha önce ilan ettiğimiz üzere Kur'an'ın önceki kitaplarla ilişkisi. Bunu konuşacağız. Bildiğiniz üzere ilk insan Adem Aleyhisselam'dan itibaren Yüce Allah rahmetinin bir tecellisi olarak lütufta bulunarak insanlar içerisinden nebiler seçmiş. Bu nebilere kitap indirmiş. Nebiler de rasullük görevlerinin gereği insanlara hem bu kitabı tebliğ etmişler hem de sorunlara çözüm bulmak için insanlara hikmeti öğretmişler. Tabii rasuller tebliğ faaliyetinde bulunurlarken doğal yapıya, yani fıtrat dediğimiz o yapıya dikkat çekmişler. İnsanda var olan o bilginin harekete geçerek yaratılmış ayetlerle indirilmiş ayetlerin örtüşmesine hep gayret etmişler. Böylece tezekkür dediğimiz, yani var olan bilgilerin işleme konulması ve oradan bir çözüme ulaşılması gerçekleşmiş. Zaten tezekkür dediğimiz şey de tasdikin bir parçası. Böylece kendisine bir ilahi kitap ulaşmış kişiler, kendilerindeki bu kitapla Muhammed Aleyhisselam'a indirilen kitap arasındaki ilişkiyi görürken, kendilerine kitap indirilmemiş kişiler de fıtratları ile ve etraflarındaki gördüğü kevni ayetler ile Kur'an arasındaki ilişkiyi görmüşler ve yine tasdik böylelikle gerçekleşmiş. Ellerinde kitap olan kişiler Kur'an ile kendi kitapları arasındaki örtüşmeyi görmüş. Bu örtüşme bazen var olanın aynısıyla, bazen de var olanın daha hayırlısıyla değişme şeklinde gerçekleşmiş ki bizim nesih dediğimiz kavram bunu karşılamaktı. Bunlar bir uygulamanın aynıyla devamına hükmedilmesi yahut daha hayırlısıyla değiştirilmesi, yani misliyle yahut hayırlısıyla nesihin tasdikin bir parçası olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla tasdik kavramı ile nesih kavramı arasında büyük bir örtüşme, büyük bir irtibat var. Ancak maalesef bizim geleneğimizde böyle hayati kavramlar hep karartıldığı için tasdik ve nesih kavramı da genelde hep perdelenmiş, içi boşaltılmış. Bu nasıl yapılmış? Tahrif ile yapılmış. Yani bu işi bilen insanların bu örtüşmeyi perdelemek için tahrif faaliyetine giriştiklerini Kur'an-ı Kerim bize söylüyor. Mesela Bakara suresinin 75. ayetinde فَتَطْمَعُونَ اَيْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيَكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ سُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ يَعْلَمُونَ. Yani siz şimdi bunların size inanacaklarını, sizin söylediğiniz şeylere itimat edeceklerini mi düşünüyorsunuz? İçlerinden bir grup Allah'ın kelamını dinler, bağlantıyı da kurduktan sonra tahrif ederler. Yani tabii bunlar beyin takımı kişiler. Allah'ın ayetini Muhammed Aleyhisselam'dan duyuyor. Diyor ki eğer bu ayeti olduğu gibi insanlar olması gerektiği şekliyle anlar, okurlarsa önceki kitaplarla irtibatı kurarlar. Tasdik ilişkisinin gerçekleştiğini anlarlar ve bu kitaba yönelirler. Bunu bozmak için tahrif faaliyetine giriyorlar ve vehum ya'lemun, bunu da bilinçli olarak yapıyorlar. Ne yaptığını bilen adamlar. Dolayısıyla kötü niyetli insanların ilk yaptığı tahrif tasdik ilişkisini bozmaktır. Yani bu kitap öncesiz, öncesi olmayan yeni bir kitaptır. Geçmişle bağlantısı yoktur imajını oluşturmak için tahrif faaliyetini yürütmüşler. Dolayısıyla toparlayacak olursak tasdik kavramı nesih kavramıyla ve tahrif kavramıyla yakından ilgili. Bugün maalesef tasdik ve nesih kavramı tahrife uğradığı için Müslümanlar da ellerindeki kitabın meşruiyetini, yani Allah'ın kitabı olduğunu bu olduğu gerçeğini daha çok unutmuşlar. Kitabın meşruiyetini evrensellikten yerelliğe, rasyonellikten duygusallığa çekmişler. İşte bugün tebliğ faaliyetleri biliyorsunuz ya işte ezanın musikisine ya Kur'an'ın musikisine ya işte uzun uzun minarelere yahut çapı büyük kubbelere bel bağlanmış şekilde tebliğ faaliyeti böyle yapılıyor. Yani birisine tebliğ faaliyeti yapacaksanız güzel sesli bir kari'nin ezanına ya da Kur'an kıraatine yahut işte minare ve kubbe fotoğraflarına ihtiyaç duyuyorsunuz. İnsanların aklını bu şekilde çeleceğinizi düşünüyorsunuz. Ya batıya, doğuya, kuzeye, güneye tebliğ faaliyeti bugün bu şekilde yapılıyor. Oysa tebliğ faaliyetinin özünde tasdik ilişkisi olmalı. Yani bu kitap hepiniz için bir anlam ifade eden kitaptır. Bizi ne kadar ilgilendiriyorsa sizi de o kadar ilgilendiriyor demenin yerine maalesef bugün tebliğ faaliyeti böyle duygusallıkla yürütülmeye çalışılıyor. Biz bugün Kur'an'a göre tasdikin işlevini, tasdik konusu bilinmeden anlaşılmayan konulara dair örnekleri, tasdikin doğru anlaşılmasının önündeki engelleri ve tasdikin tebliğ faaliyeti açısından önemini bu başlıklar altında bugün burada konuşacağız. Dolayısıyla ben sözü fazla uzatmadan hemen Erdem Bey'e Kur'an'a göre tasdikin işlevinin ne olduğu hususunda konuşmak üzere sözü ona veriyorum. Buyurun hocam.
Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Fatih Hocam'ın da söylediği gibi bugün Kur'an'ın ve dolayısıyla da Kur'an'dan öğrendiğimiz şekliyle de ilahi kitapların kendisinden önceki kitapları tasdik etmesi ve bu ilişkinin işleviyle ilgili ayetleri okumaya ve anlamaya çalışacağız inşallah. Fatih Hocam'ın da söylediği gibi bizler geleneksel algıda kitapların tahrif oldukları için, yani Allah'ın gönderdiği bir kitap tahrif olduğu için, yeni bir kitap ihtiyacı doğduğu için Rabbimizin tekrar bir kitap gönderdiğini biliriz. Bu genelde hep bu şekilde anlaşılmış ve böyle öğretilmiştir. Hepimiz de böyle öğrendik. Ancak Kur'an'a baktığımızda Rabbimizin gönderdiği tüm kitaplarda öncelikle aynı dini indirdiğini, aynı şeriatı insanlara ulaştırdığını ve ayrıca da bunların her birine zikir adını verdiğini görüyoruz. Yani Allah sadece Kur'an'a değil, indirdiği tüm kitaplara zikir, yani içeriğinde insanları geliştirecek doğru bilginin bulunduğu kitap anlamında zikir ismini veriyor. Dolayısıyla bizlerin geleneksel algımız ya da öğrendiğimiz şekliyle Allah Kur'an'ı korumuştur, önceki kitapları korumamıştır. Önceki kitapları korumadığı için onları insanlar tahrif etmiştir. Onlar tahrif olunca da ne olacak? Tabii mecburen yeni kitap gelmiştir. Şimdi burada da sürekli şu soruya maruz kalıyoruz. Ya Allah peki önceki kitapları niye korumadı da Kur'an'ı koruma kararı aldı? Gibi bir takım şeyler. Oysa Rabbimiz Hicr suresinin 9. ayetinde bizlere zikri koruduğunu söylüyor. Kur'an'ı koruduğunu değil. Yani indirdiği tüm kitaplardaki aslında insanlığı geliştirecek o doğru bilginin korunduğunu bizlere bildirmiş oluyor. Bunun sebebi de tabii ki kitapların birbirlerini tasdik edebilme özelliklerinin, işlevinin devam edebilmesi için. Ki biz bunu ayetlerden öğreniyoruz. Mesela Şura suresinin 13. ayetiyle başlarsak konuşmamıza herhalde doğru yerden başlamış oluruz. Çünkü Rabbimiz yine bizim bugüne kadar öğrendiğimiz ve sandığımızın aksine şeriatin değişmez olduğunu şu şekilde dile getiriyor. Şer'a aleykum mineddini ma vasa bihi Nuhan. Allah Nuh'a emrettiğini, yani ona ne emretmişse onu sizin için de bu dinin kuralı şeriatı yapmıştır buyuruyor. Vellezî evhayna ileyke ve mâ vassayna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa, sana vahyettiğimiz İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimiz şudur. En akîmud din. O dini ayakta tutun, ayağa kaldırın. Ve lâ teteferrakû fîhi. Ve o dinde farklılaşmayın, fırkalara bölünmeyin, ayrışmayın buyuruyor Rabbimiz. Yani sadece bize değil, Nuh Aleyhisselam'dan itibaren söylediği tek şey ed-din, yani Allah'ın dinini, doğru dini, İslam'ı ayakta tutun, emri olduğunu söylüyor. Kebura alel müşrikine ma ted'uhum ileyh. Senin kendilerini çağırdığın şey o müşriklere ağır gelir. Yeştebi ileyhi men yeşa ve yehdi ileyhi men yunib. Allahu yeştebi ileyhi men yeşa. Gereğini yapanı doğruya ve ona yönelin de doğruya yöneltir buyuruyor Rabbimiz. Şimdi burada gördüğümüz kadarıyla Rabbimiz dini bir bütün olarak görüyor. Yani bütün kitaplarında aynı şeriatı indirdiğini görüyor, söylüyor ki zaten Ali İmran suresinin 84. ayetinde ve başka ayetlerde nebilerin isimleri sayıldıktan sonra hepsine verdiği dinin El-İslam adını taşıdığını yine Ali İmran suresinin devamındaki 85. ayetinde bizlere söylüyor. Dolayısıyla tek bir din indiğine göre her kitap, her gelen kitap da aynı dini insanlara indireceğine göre aralarında birbirleriyle örtüşen, birbirlerini tasdik eden bir ilişkinin bulunması gerektiği zaten buradan da anlaşılıyor. Nitekim Ali İmran suresinin 81. ayetinde Rabbimiz iman edilmesi zorunluluğunu yüklediği kitabın mutlaka kendinden öncekini tasdik eden kitap olması gerektiğini buyuruyor. Şöyle diyor. Ve iz ehazallahu mithaken nebiyin. Allah nebilerden söz almıştı. Söz aldığında şöyle demişti. Lema ateytukum min kitabin ve hikmetin. Size bir kitap ve hikmet verdiğimde. Thümme caekum rasulun musaddikun lima maakum. Sonra o kitabı ve hikmeti tasdik eden bir rasul, sizin yanınızdakini tasdik eden bir rasul geldiğinde le tu'minunne bihi ve le tansurunnehu. İşte o zaman ona iman edecek ve ona yardımcı olacaksınız. Yani Rabbimizin yüklediği görev gelecek olan kitaba iman görevi. Ama nasıl bir kitap? Kendinden öncekini veya sizin yanınızda bulunanı, daha önce size indirdiğimi tasdik eden kitaba iman ve o kitapla gelen nebiye yardım, elçiye yardım emri oluyor. Kale ekrartum ve ahattum ala zalikum isri. Kabul ettiniz ve bu ağır yükü yüklendiniz mi? Rabbimizin burada ağır yük dediği şeyi de yukarıda tanımlamış oluyor zaten. İşte gelecek olan, tasdik edici olarak gelecek olan nebiye inanma yükümlülüğü. Kalu akrarna, dediler ki evet kabul ettik. Ve kale, Allah da şöyle dedi. Feşhedu ve ene makum mineşşahidin. O halde şahitlik edin, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim, şahitlerdenim buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla iman edilmesi emredilen kitabın ilk özelliğinin kendinden öncekini tasdik olduğu burada belirtiliyor. Yine bu emir şeklinde İsrailoğullarına emredilerek de Bakara suresinin 40-42. Ayetleri arasında ki bu ayetin de müteşabihi olarak okunabilir. Şöyle buyuruluyor. Ya beni İsrail, ey İsrailoğulları. Uzkuru nimeti elleti en'amtu aleykum. Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Sizin üzerinizdeki nimetimi hatırlayın. Ve evfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Siz benim sözümü tutun ki bana verdiğiniz söze uyun ki ben de size verdiğim sözü tutayım. Bakın burada yukarıda ısır yükümlülüğü olarak, ağır yük olarak söylenen şey burada söz olarak yine söylendi. Ve iyyâye ferhabun, yalnızca benden korkun. Ve âminû bimâ enzeltu musaddikan limâ mâkum. Sizin yanınızdakini tasdik edici olarak indirdiğime iman edin. Bakın kayıtsız şartsız bir iman değil. Elinizdekini tasdik ediyorsa eğer ona iman etme yükümlülüğünü yüklüyor Rabbimiz. Ve la tekunu evvele kafirin bi. Ve onun tasdik ettiğini gördüğünüzde de ondan ilk yüz çeviren, onu ilk görmezden gelenler siz olmayın. Ve la teşteru bi ayati femenen kalila. Ayetlerime az bir bedel karşılığında değişmeyin. Ve iyyâye fettekûn. Yalnız bana karşı yanlış yapmaktan sakının. Bakın bunların hepsi çok aslında yerli yerinde emirler. Çünkü insanlar sadece Allah'a karşı yanlış yapmaktan korkmazlarsa o zaman tasdik ilişkisini gizleyebilir ve gelen kitabı görmezlik edebilirler. Zaten hemen arkasından da bu durum dile getiriliyor. Ve lâ telbisul hakka bil batıl ve tektumul hak. Hakkı batılla karıştırarak gizlemeyin. Yani elinizdeki tasdik ilişkisini gizleyebilmeniz için hakla batılı birbirine karıştırmanız ve gerçeği bozmanız gerekir. O zaman tasdik ilişkisini ortadan kaldırır ve insanların yeni gelen kitabın Allah'ın kitabı olduğu gerçeğini görmelerini engellersiniz. İşte bunu yapmayın diye Rabbimiz tasdik ilişkisi üzerinden emrini veriyor İsrailoğullarına ve entüm talumun bile bile böyle yapmayın buyuruyor. Yine iman emri verilen kitabın tasdik edici olduğunu söyledik Ali İmran suresinin 81. ayeti itibariyle. Araf suresinin 157. ayetinde de hangi bağlamlarda bu kitabın kendinden öncekini tasdik etmesi gerektiği detaylandırılıyor. Bunun içeriği bizlere veriliyor. Şöyle ki اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَ الْاُمِّيَ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيلِ. Şimdi bir kere onlar ümmi nebi olan bu Resul'e uyan kimselerdir. Onun özelliğini yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı bulurlar. Şimdi bir kere öncelikle tasdik edecek olan kitabın ümmi olan nebi ve Resul, ümmi ve nebi olan bir Resul tarafından gönderilmesi gerekiyor. Ona verilmiş olması gerekiyor. Yani burada Resul'ün ümmiliğine direkt bir vurgu var. Dolayısıyla tasdik ilişkisinin içeriği önce bu bağlamda konuyor. Daha sonra ye'muruhum bil ma'ruf ve yenhahum anil münker. O Resul onlara marufu emreder, münkeri yani işte yanlışlardan onları yasaklar. Ve bununla da kalmıyor. Ve yuhille lehumut tayyibat ve yuharrimu aleyhimul habaith. Onlara temiz şeyleri helal kılar, getirdiği kitapla elbette, Resul olduğu için, Allah'ın elçisi olduğu için ve pis şeylerden de onları yasaklar. Ve yada'u anhum ısrahum. Onların üzerlerindeki o az evvel Ali İmran 81'de tarif edilen gelecek nebiye inanma yükümlülüğü olan ısır yükünü artık kaldırır. Çünkü artık gelmiştir, son nebi olarak gelmiştir, o yükü kaldırır. Vel aghlal elleti kanet aleyhim, yine onların üzerindeki bir takım boyunduruklardan, yasaklardan onları kurtarmış olur. Bakın tüm bunlar gelecek olan kitabın nasıl olur da öncekini tasdik eder, bu tasdik hangi bağlamlarda yapılması gerekir, bütün bunlar onun evreleri, şubeleri olarak ayette tek tek açıklanıyor. Kim ona inanır, onu destekler, ona yardım eder ve onunla birlikte indirilen nura uyarsa işte onlar umduklarına kavuşacak olanlardır diye tasdik meselesinin içeriği tanımlanmış oluyor. Peki bu sadece Kur'an için mi böyle? Yani sadece İsrailoğullarına ve işte daha önce Kur'an'dan önceki ümmetlere gelecek olan kitaba inanmanız için tasdik etmesi lazım diye belirtiliyor. Hayır, böyle değil. Nitekim bunun başka şeysi de, bunun bir delili de Kur'an'da İsa Aleyhisselam'ın da kendinden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak gelmiş olduğunun açıkça belirtiliyor olması. Maide suresinin 46. ayeti şöyle: ve kaffayna ala atharihim bi İsa ibn Meryem musaddikan lima beyne yedeyhi minet Tevrat. Sonra onların ardından, izinden Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Nasıl? Önündeki, kendinden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak. Bakın, İsa Aleyhisselam'ın bizzat kendisi tasdik edici olarak geliyor. Artı devam ediyor. Ve ateynahul İncil'e. Ve ona İncil'i verdik. Fihi huden ve nur. İçerisinde rehber ve nur olan İncil'i verdik. Ve musaddikan lima beyne yedeyhi minet Tevrat. Ve o da kendisinden önceki Tevrat'ı eder şekildedir. Ne o? İncil. Yani İsa Aleyhisselam'ın hem kendisi o mucizevi doğumuyla hem de ona verilen İncil içeriğiyle Tevrat'ı, kendinden önceki Tevrat'ı tasdik eder şekilde olduğu burada söyleniyor. Ve huden ve mev'izeten lil muttakîn, yine hidayet edici bir rehber ve kendisini yanlışlara karşı korumuş olanlar için de öğüt olarak o İncil'i verdik buyuruyor Rabbimiz, yine tasdik ilişkisine vurgu yaparak. Yine Saf suresinin 6. ayetinde şöyle buyuruyor Rabbimiz: ve iz kâle İsa ibn-i Meryem'e, ya beni İsrail, Meryem oğlu İsa şöyle demişti bir gün: ey İsrailoğulları, inni Resulullahi ileykum, ben size gönderilmiş bir Resulüm, Allah'ın elçisiyim, Allah'ın Resulüyüm. Nasıl? Musaddikan lima beyne yedeyye minet Tevrat, benden önceki Tevrat'ı tasdik edici şekilde, tasdik eder şekilde gönderilmişim. Gönderilmiş bir elçiyim. Yoksa bu elçiliğinin bir delili olması gerekir. İşte o delil doğumuyla İsa Aleyhisselam'ın kendisinden önce bu doğumunun haber verildiği, biraz belki Vedat hocamızdan dinleyeceğiz. Bu özel doğumunun haber verildiğinin gerçekleşmesiyle tasdik edici olarak gönderilmiş olması. Ve bu mübeşşiren bir Resulün yi'ti min ba'di ismuhu Ahmet. Ve benden sonra da gelecek olan vasıfları, özelliği Ahmet olması. Yani kendisinin işte övülmüş bir kişi olması anlamında olan elçiyi müjdelemek için müjdeleyici olarak geldim. Felemma ca'ehum bil beyinat, ama ondan sonra onlara o elçi, yani onun müjdelediği Muhammed Aleyhisselam açık belgelerle gelince, kalu haza sihrun mubin, bu açık bir büyüdür, sihirdir dediler. Yine tabi tasdik ilişkisi emredilen, bu gelecek olan kitaba inanmanın bir ön şartı olarak konan bir şey olduğu gibi, aynı zamanda indirilmiş kitabı da Allah'ın kitabı yapan en önemli özelliklerden bir tanesi. Yani biz elimize bu Allah'ın kitabıdır diye bize sunulan bir kitabı, gerçekten bu öyle mi şeklinde araştırmaya başladığımızda, eğer önceki ümmetlerden birisiysek de elimizde Allah'ın daha önce gönderdiği kitaplar da varsa, o zaman yapmamız gereken ilk şey belki de bu kitaplar arasındaki tasdik ilişkisine bakmamız olacak. Çünkü gelen kitabın Allah'a aidiyetini ancak böyle anlayabiliyoruz. Nitekim Rabbimiz de bunu çok açık bir şekilde şöyle bildiriyor Yunus suresinin 37. ayetinde. Ve mâ kâne hâzel Kur'ânu en yufterâ min dûnillâh. Bu Kur'an başkası tarafından uydurulup Allah'a mal edilmiş bir kitap değildir. Velakin tasdikellezî beyne yedeyhi ve tafsîlel kitâbi lâ raybe fîhî min rabbil âlemîn. Aksine önceki kitapları tasdik eden, bakın Allah'a iftira olmadığının delili olarak ilk olarak ne söyleniyor? Önceki kitapları tasdik ettiği. Önceki kitapları tasdik eden, Allah'tan olduğu konusunda hiçbir kafa karışıklığı olmayan ve o kitapları açıklayan, varlıkların Rabbi tarafından indirilmiş olan kitaptır. İşte bütün bunların ilk deliline kendisinden öncekini tasdik ediyor olması. Yine aynı şekilde benzer bir ayet, Yusuf suresinin son ayeti, 111. ayet. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَسَسِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِي الْاَلْبَابِ. Onların hikayelerinde sağlam duruşlu olanlar için dersler vardır. مَا كَانَ حَد۪يثًا يُفْتَرَى. Bu Allah'a iftira edilmiş bir söz değildir, ona mal edilmiş bir söz değildir. وَلَاكِنْ تَصْدِيكَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ. Ancak kendisinden öncekini tasdik eder ve tafsile külli şeyin ve her şeyi açıklayan ve huden ve rahmeten likavmin yu'minun, iman eden bir toplum içinde rehber ve ikram olan bir kitaptır. Yine kitabın Allah'a aidiyetini tasdike bağlayan ifadelerden bir tanesi de şöyle. Ve min kablihi kitabı Musa. Bu kitaptan önce de Musa'nın kitabı vardı. İmamen ve rahmeten. Önder, lider olarak ve rahmet, ikram olarak. Ve hâzâ kitâbun musaddikun lisânen arabiyyen. Bu da onu, yani Musa'ya verdiğimiz kitabı Arap dilinde tasdik eden kitaptır. Liyunzirellezîne zalemû ve buşrâ lil muhsinîn. Ki yanlış yapanları uyarsın, güzel davrananlar için de bir müjde olsun. Bakın Musa'ya verilenin Arap dilinde olanı olarak tarif ediliyor yine Kur'an tasdik ilişkisi bağlamında. Bir ayette de biliyorsunuz cinler Resulullah'ı, cinlerin dinlediği ve daha sonra kendi toplumlarına dönüp biz şöyle bir kitap dinledik dediği söyleniyor Ahkaf suresinde. İşte o ayetlerde bile cinlerin dinlediklerinin Allah'ın kitabı olduğunu anlamaları Musa'ya verilenin bir benzeri olmasıyla mümkün oluyor. Şöyle buyuruyor Rabbimiz o bölümde bize. Ve sarafna ileyke neferen minel cin. Bir gün cinlerden birkaçını Kur'an'ı dinlesinler diye sana yönlendirmiştik. Yestemi'unel Kur'an. Felemma hadaruhu kalu ensitu. Dinlerken dediler ki susun. Felemma kudiye Vellevila kavmihim. Okuma bitince kendi toplumlarına döndüler. Munzirine, uyarıcılar olarak. Kalu ya kavmena, dediler ki ey toplumumuz. İnna semi'na kitaben. Biz bir kitap dinledik. Unzile min ba'di Musa. Musa'dan sonra indirilmiş bir kitap. Bakın, kitabı dinledikten sonra onun Musa'dan sonra gelen bir kitap olduğunu, Musa'ya verilenin ardından gelen bir kitap olduğunu nasıl anlamış olabilirler? Musaddikan lima beyne yedeyhi. Kendinden öncekini tasdik edici şekilde. Onu tasdik ettiği için onun Musa'dan sonra gelen kitapla arasındaki ilişkiyi rahatlıkla görebiliyor ve Allah'ın kitabını anladıkları için uyarıcılar olarak kendi toplumlarına dönüyor cinler. Yehdi ila ilal hak, gerçeğe yönlendiriyor ve ila tarikin mustakim ve doğru yolu gösteriyor bu kitap diyorlar. Son olarak Yunus suresinin 94. ayetiyle bitirelim. O da Nebimizin dahi bu ilişkiyi göz ardı etmemesi gerektiğine dair çok önemli ifadeler taşıyan bir ayet. Fe in kunte fi şekkin mimma enzelna ileyke, sana inzal ettiğimiz, sana indirdiğimizle ilgili ya da ondan çıkardığın hükümle ilgili kafanda bir karışıklık varsa, feselillezine yakraunel kitabe min kablik, senden önce o kitabı kıraat edenlere sor. Bakın, Muhammed Aleyhisselam'dan önce kitabı kıraat edenler, o kitabı kıraat edenler hangi kitabı kıraat ediyorlar? Kur'an'ı değil elbette. Kendilerine indirilmiş olanı, ama Allah aralarında bir fark gözetmiyor. Ve Resulullah'a diyor ki, eğer sen çıkardığın hükümlerle ilgili bir kafa karışıklığı yaşıyorsan, senden önce kitabı kitap verdiklerimizin o kitabı kıraat edenlere sor buyuruyor. Lekad caekel hak, çünkü sana da o gerçek gelmiştir min rabbike, Rabbinden. Fela tekunenne minel mumterin. Kendi başına üretim yapma, kendin yorumlayarak sonuca ulaşmaya çalışma. O kitap üzerinde kıraat edenlere sor. Onlar zaten bu konuda bilgi sahibi olan kişiler demiş oluyor Rabbimiz. Bu şekilde daha tabii pek çok Kur'an'ın içerisinde kitaplar arası ilişkiyi, tasdik ilişkisini vurgulayan ayet var. Ama göze çarpan ve çarpıcı olanlar bu şekilde özetlenebilir.
Teşekkür ederiz Erdem Bey'e. Kur'an'a göre tasdikin işlevi, önemi, bunu dinledik. Şimdi tasdik konusu bilinmeden anlaşılamayan konulara dair örnekleri göreceğiz. Yani tasdikin bizzat bizim hayatımıza dokunan pratik değerine dair. Şimdi Yahya Hocam'a sözü veriyorum.
Evet, Kur'an'ın önceki kitaplarla olan ilişkisi tasdik bağlamında işleniyor bugün. Yani tasdik dediğimiz şey Kur'an'ın önceki kitaplarla kurduğu bağ. O bağı kopardığınız zaman ortaya birçok anlaşılmaz şey çıkıyor ve bu anlaşılmazlık çeşitli şekillerde telafi edilmeye çalışılıyor. Ben bunların işte bir örnek eşliğinde konuyu izah etmeye çalışacağım. Şimdi Şura suresinin 13. ayeti okundu biraz önce. 42. surenin 13. ayeti ve orada Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştu. Hani Allah Nuh'a neyi emretmişse ve daha sonra İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya neyi emretmişse aynısını bu dinin şeriatı olarak size de emretmiştir. Kural olarak koymuştur. Yani geriye doğru gittiğimiz zaman Muhammed Aleyhisselam'dan bir önceki, orada ismi zikredilenlerden bir tanesi İsa Aleyhisselam, ondan bir önce Musa Aleyhisselam, ondan bir önce İbrahim Aleyhisselam, ondan da önce Nuh Aleyhisselam. Hepsinin tebliğ ettiği din aynı din. Aslında Adem Aleyhisselam'a kadar da tabii ki tek bir din var. O da inne dini indallahi l-islam ayetinde belirtildiği gibi Allah katında din İslam. Hepsi aynı hükümleri tebliğ etmişler. Aralarında ufak tefek bazı farklılıklar var. Öze dokunmayan şeyler onlarda. Hatırlayacak olursak din dediğimiz şey de 3 ana unsur etrafında şekilleniyor. Dinin olmazsa olmaz 3 ana unsuru. 1- iman, 2- ibadet, 3 ahlak. İman, ibadet ve ahlak üçlüsü dinin 3 saç ayağı. Ve bunlar değişmeyen şeyler. Yani önceki ümmetler farklı iman esaslarına, yani farklı amentüleri yoktu onların. Onlar neye inanıyorlarsa biz bugün Kur'an-ı Kerim'de bize belirtilen şeyler olarak aynı şeylere iman ediyoruz. İbadetler de aynı şekilde. Onlar hangi ibadetleri yaptılarsa bizler de aynı ibadetleri yapıyoruz bugün. Namaz, oruç, hac, zekat olmak üzere, kurban vesaire. Ahlak esasları da değişmedi. Yani bugün bize Allah yalan söylemeyi, zina etmeyi, yetim malı yemeyi, işte hak yemeyi, dedikodu yapmayı haram kıldı. Önceki ümmetlerde bunlar helal değildi ki. Bunu Adem Aleyhisselam'a kadar yine tarihlendirebilirsiniz. Bu ahlaki kurallar o zaman da geçerliydi. Dolayısıyla iman, ibadet ve ahlaktan oluşan o üç ana unsur hiçbir zaman değişmedi. Öze dair yok ama ufak tefek değişiklikler var. İşte siz bu bağı Kur'an'ın önceki kitaplarla, önceki şeriatlarla bağını kopardığınız zaman bazı şeyler açıklanamaz hale geliyor. En meşhuru da bunlardan ibadetler konusunda namazdır. Biliyorsunuz namaz söz konusu olduğunda birçok insan şu soruyu soruyor. Haliyle bu doğal bir soru. Hocam Kur'an-ı Kerim'de namaz tüm ayrıntılarıyla birlikte tarif ediliyor mu? Şimdi bu soru şöyle bir ön kabulün veya bilinçaltının yansıması. Bizde namazın tarif edilmesi için bir şablon var zihnimizde çünkü. Çocukluğumuzdan beri ilmihal şeklinde namaz nasıl tarif edilmeli sizce? Şöyle işte namazdan önce şunları şunları yaparsın. Ondan sonra kıbleye dönersin. Allahu Ekber diyerek ellerini kaldırırsın. Sonra bağlarsın Subhaneke Fatiha ve bir miktar zamm-ı sure okuduktan sonra Allahu Ekber diyerek rükû. Kalkarsın, doğrulursun, ondan sonra iki tane secde yaparsın falan. İlmihal dilinde yapılmış bir tarif arıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Ve verilen cevaplarda şu oluyor. Tabii ki böyle bir tarif yok. Peki Kur'an-ı Kerim namazı tarif etmediyse eğer bu şekilde biz bugün neye göre namaz kılıyoruz? Değil mi? Neye göre namaz kılıyoruz o zaman? Madem Kur'an-ı Kerim böyle tarif etmedi. Acaba yaptığımızda bir yanlışlık olmasın? Şimdi bir tane ruku, iki tane secde yapıyoruz bir rekatta. Ya tam tersi ise iki ruku bir secde varsa acaba? Hemen burada işte bu anlaşılmazlığa bir çözüm bulunuyor. Diyor ki evet kardeşim Kur'an-ı Kerim her şeyi öyle en ince tarifiyle yapmaz. En ince ayrıntısına kadar açıklamaz. Çünkü Allah şey tırnak içerisinde söylüyorum alıntı olarak bu tür konularda Muhammed Aleyhisselam'a bilinçli boşluklar bırakmıştır. Onun açıklaması için, onun kural koyması için bilinçli olarak Allah bazı şeyleri atlamış. O açıklıkları biz ancak Resulullah sayesinde öğrenebiliriz. Siz dolayısıyla elinize Kur'an-ı Kerim aldığınızda öyle dinle ilgili her şeyi bulacağınızı falan zannetmeyin. Yok öyle bir şey. Yani hadisleri de Kur'an kadar en azından ama daha da işlevsel olarak Kur'an'ın da öne geçiren bir şeydir bu biliyorsunuz. İddiadır. Yani siz hadisleri ortadan kaldırdığınızda, sünneti ortadan kaldırdığınızda daha 5 vakit olduğu belli olan namazı bile doğru düzgün kılamazsınız. Ne diyorsunuz siz denir. Niye? Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın niye ilmihal dilinde açıklanmadığı sorusuna cevap bulunamadığı için. Halbuki bu sorunun cevabı bugün bizim başından beri anlatmaya çalıştığımız tasdik ilişkisinde yatar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir usulü, bir üslubu vardır. Kur'an önceki kitapları tasdik eden bir kitap olarak biraz önce okundu ayetlerde sürekli kendisini böyle tanıtıyor. Tasdik, tasdik, tasdik, tasdik. Bizler de çoğu derste hep bu kavramı kullanıyoruz ve haliyle şöyle de duyduğumuz oluyor. Ya nedir bu arkadaş sabah akşam tasdik tasdik tasdik deyip diyorsunuz. Kur'an'ın başka bir özelliği mi yok? Var da en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Çünkü o önceki kitaplarla olan bu tasdik ilişkisini kopardığınız zaman bakın gerçekten de namaz konusu anlaşılmaz hale geliyor. Halbuki bakın şimdi örnekler okuyacağım size. Kur'an-ı Kerim bu tasdik ilişkisinden dolayı önceki şeriatlarda olan şeyleri devam ettiriyor. Diyor ki nasılsa kaldığı yerden siz de devam edin. Eğer bir değişiklik yapacaksa Cenab-ı Hak o zaman ayet indirip onu etraflıca bize tarif ediyor. Değişiklik olmayacaksa önceki şeriatlar gereği ve tasdik ilişkisi gereği diyor ki Allah siz de onu devam ettirin. Bunun bir numaralı örneği namazdır işte. Namazla ilgili olarak ilk ayetler hep şöyledir. Ve ekimus salate devamında bir de ve atuz zeka var. Resulullah Muhammed Aleyhisselam Mekke'de işte 610 yılında elçi seçiliyor. Ve hemen ilk vahiylerle birlikte ona da deniyor ki tamam siz de artık o namazı kılın. Siz de artık o zekatı verin. Şimdi biz bugün sorabiliyoruz ama o coğrafyada şu soru sorulmadı. Hangi namaz? Hangi zekat? Hac da neymiş? Kurban mı? Hangi hayvanlar kesilir? Bu soruyu Kur'an'ın indiği nüzul döneminde kimse sormadı. Çünkü yoğun bir şekilde biliniyordu ki namaz nedir? Nereye dönerek kılınır? Önce hangi şartlar yerine getirilir ve hangi şekillerde kılınır? Bunlar biliniyor. Kabe'nin dibinde olan insanların hac ve umre ibadetinden bir haber olmaları mümkün mü sizce? Tavaf nedir ya? Nasıl soldan sağa mı dönülür, sağdan sola mı dönülür? Kaç defa yaparsam bir tavaf olur? Hiç sormadılar bu soruyu. Kurban kesilecek denildiği zaman hangi hayvanlar, tavuktan, horozdan kurban olur mu sorusunu o dönem kimse sormadı. Niye? Çünkü bakın bugün bile düşünün, ben bu konuyu anlattığım zaman hep aynı örneği veriyorum. Bugün ya bırakın Türkiye'de yaşayan hani İslam'dan uzak hayat yaşayan insanları, dünya üzerinde Müslüman olmasa bile namaz dediğiniz zaman bundan tamamen bir haber olan kaç kişi olabilirsiniz? Ama bizim Müslüman ülkeler çerçevesinde konuşalım. Hiç hayatında namaz kılmamış olan insanlar bile olsa, kendisini ateist olarak tanıtanlar, namaz dediğimiz zaman rükûsuyla, secdesiyle kılınan bir ibadet olduğunu bilmezler mi? Yapmıyor olmaları bilmediklerinin göstergesi midir? Bilirler de yapmazlar çeşitli gerekçelerle. İşte Mekke döneminde de durum böyleydi. Namaz kılınır çok az kişi tarafından ama büyük oranda terk edilmiş. Ama mefhum olarak bilinir. Dolayısıyla Kur'an gelip siz de o namazı kılın dendiği zaman Resulullah da oradaki insanlar da Resulullah'tan önceki son nebi İsa Aleyhisselam'ın bıraktığı yerden devam ettiler. Yani namazdan önce ne yapılır? Abdest mi alınır? Vakit girmesi mi beklenir? Niyet mi edilmesi gerekir? Belli kıyafet kuralları mı vardır? Bunlar biliniyor zaten. Biliniyor ki Allah Teala bakın bize bazı işaretlerle bunu anlattı. Mesela iki tane örnekle şimdi bunu açıklamaya çalışacağım. Resulullah döneminde kendimizi düşünelim. Daha yeni yeni şeriat kuruluyor. Resulullah geliyor diyor ki işte ben Allah'ın Resulüyüm. İşte bunun delili size Kur'an-ı Kerim getirdim. İşte şöyle böyle tamam ikna olduk. Ve diyor ki Allah Teala buyurdu ki biz de o namazdan sorumluymuşuz. Tamam bu emri aldığımızı düşünelim. Şimdi ne arayacağız? Kılacağız tamam. Önce neyi beklememiz lazım? Vakit beklememiz lazım. Ne? Bir vakit gelecek ki o vakitte biz namaz kılalım. Tamam. Ondan sonra ön şart gerekir mi sizce namazla ilgili? Ne yapmamız lazım bizim? Küçüklüğümüzden hatırlayalım. Namazın içindeki şartlar ve dışındaki şartlar diye sayılır. Dışındaki şartların bir numarası nedir? Hadesten taharettir, değil mi? Böyle anlatılır. Hades, abdestsizlik hali demek. Taharet de temizlenmek demek. Yani namaza duracağınız zaman abdestsizlikten temizlenmiş olacaksınız. Yani abdest almamız lazım. Gusül abdesti gerekiyorsa gusül. Abdest ya da gusül abdesti alamayacak durumda olan, su kullanamayacak durumda olanlar için de ne? Teyemmüm. Peki namaz kılacağız kılmasına da Kur'an-ı Kerim'de nereye yöneleceğimize dair bir ayet yok. Nasıl abdest alacağımıza dair bir ayet yok. Ne yapacağız? Allah diyor ki kılın siz de o namazı. Nereye yönelmemiz lazım bizim? Aklınıza gelir ki Mekke'de olduğumuza göre Kabe'nin de dibindeyiz. E Kabe'ye yönelmemiz lazım. Yani İbrahim Aleyhisselam bizim atamız, babamız. Mekke'nin en eskilerinden hani tarihi olarak biliniyor. Oğlu İsmail ile birlikte. E herhalde Kabe'ye yönelmemiz lazım, değil mi? Ama hayır. Ta Hicri 2. yıla kadar, 16 veya 17 yıla kadar bütün namazlar Kudüs'e, Beyt-i Makdis'e yönelerek kılındı. Tarihen bu sabit. Kur'anen de sabit. Şimdi onu okuyalım. Bakın Bakara suresinin 142. ayeti var. 142. ayetini okuduğumuzda otomatikman ben size şimdi bir soru soracağım. Diyor ki 142. ayette devamında kıble ile alakalı hiçbir işaret yok. tamamen önceki şeylerden anlatıyor. İşte İbrahim, İsmail, Yakup onlar şöyle böyle falan. Onlar eski ümmetlerdi, geldiler geçtiler. Onların yaptıkları onlara, sizin yaptığınız size. Onların yaptıklarından siz sorumlu tutulmayacaksınız diyor Allah. Ve sonra 142'de bir konu anlatıyor. Diyor ki, Seyakulü sufaha. Bir takım sefih insanlar, yani aklı olduğu halde aklını kullanmayan herifler, gelip diyecekler ki, مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. Ya şimdiye kadar bizim ve bu insanların yönelmekte oldukları kıbleden, bizi bunları çeviren ne oldu da kıblemizi değiştiriyoruz ya? Niye kıbleyi değiştiriyoruz biz? Bakın, قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. Şimdiye kadar yönelmekte oldukları kıbleden onları ne çevirdi? Niye çevirdi? Bu konuda diyor bir takım tantana yapacaklar. Allah da diyor ki قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ. Ya doğu batı Allah'ın, mesele o değil. Mesele bir sonraki ayette açıklanacak. Cenab-ı Hakk'ın bir test imtihanı var. Diyecek ki ya ben bunu yapıyorum ki kim Allah'ın emrini yerine getirecek, kim getirmeyecek, bunu açığa çıkarmak için yapıyorum ben bu operasyonu. Yoksa doğuymuş batıymış çok önemli değil Cenab-ı Hak için. Oraya dön dedi döneriz, buraya dön dedi döneriz, tamam. Ama bakın dikkatinizi çekiyorum. O ana kadar yönelmekte olduğunuz kıbleyi niye değiştirdiğinizi sorguluyor birileri. O ana kadar yönelmekte olduğumuz kıble ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var mı? Çünkü devamında diyecek ki Allah, bir ayet atlayacağım. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجِكَ فِي السَّمَاءِ. Direkt Resulullah'a hitaben. Senin de yüzünün sürekli gökte aranıp durduğunu görüyoruz, biliyoruz diyor. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ. Kesinlikle seni de çevireceğiz. قِبْلَةً تَرْضَاهَا. O istediğin, beklediğin, razı olacağın kıbleye eninde sonunda seni döndüreceğiz, merak etme diyor. Bak, demek ki Resulullah henüz bir yere dönerek kılınıyor ve bekle diyor, bir müddet bekle, seni nihayet döndüreceğiz. Kabe'ye döneceksin. Kabe'ye döneceksin ama bir şey bekliyorum ben diyor. Bu en azından Resulullah'ın Kabe'den başka bir yere döndüğünün delili değil mi? Nereye dönüyordu peki bir? Bununla ilgili ayet, emir nerede? İşte tasdik ilişkisi burada önemli. Kopardığınız zaman siz diyorsunuz ki ya Resulullah tamam, tarihan sabit Kudüs'e, Beyt-i Makdis'e yönelerek kılınıyor namazı ama Allah nerede emretti ona bunu? İşte içinden çıkamadıkları için diyorlar ki kardeşim siz gayrimetli vahiy diye bir şeyi kabul etmezseniz anlamazsınız tabii bu hususu. Cebrail geldi, dedi ki ona Kudüs'e döneceksin, oradan dolayı dön. Tamam, hadi onu kabul edelim. Peki aynı Cebrail gelip Kabe'ye yönelmesi gerektiğini niye söylemiyor da Resulullah habire Allah'tan cevap bekliyor? Allah diyor ki biliyorum aranıyorsun, bekliyorsun. Fevelli ve çeke şatral mescidil haram. Tamam diyor, artık benim testim gerçekleşti. Dön artık yüzünü mescidi haram tarafına. Bundan sonra namazını buraya dönerek kılacaksın. Ya madem Cebrail'in gayrimetlu vahiyle önde şeye döndü, Beyt-i Makdis'e döndü. Yine Beyt-i Makdis'ten Kabe'ye gayrimetlu vahiyle döneydi. Niye ayet gelmesi gerekti? Hayır, o önceki şeriat gereği döndü. Yani Resulullah'a sen de o namazı kıl dendiği zaman Resulullah ha benden önceki kim? İsa aleyhisselam. Tamam, İsa'nın bıraktığı yer ne? En son namazı nereye doğru kılıyordu o? Kudüs'e. Demek ki benim de oraya kılmam lazım. Niye? Çünkü Allah En'am suresi 90. ayette diyor ki sen de onların yoluna uyacaksın. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ. Resulullah onun yoluna uymakla emrolunduğuna göre kendisinden önceki son nebi nereye döndüyse oraya dönmek zorundaydı. Çünkü Allah yeni bir emir getirmemişti. Ne zaman ki Allah dedi ki وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. Yani kıble değişmeden önce senin Kudüs'e dönerek namaz kılman, orayı bizim kıble yapmamızın sebebi illa lin'aleme men yettebi'ur rasule mimmen yenkalibu ala akibey. Ha, sana kim tabi olacak, kim olmayacak bunu bilelim, öğrenelim, bunu ortaya çıkaralım diye biz bir müddet seni oraya döndürdük ama tekrar Kabe'ye döneceksin. Kabe'ye dön dediğimizde kim buna inat edecek, dönmeyecek, o zaman belli olacak diyor Allah. Ben bunu murad ediyorum, bunu bekliyorum. Ama O ne zamanki gerçekleşiyor? Allah diyor ki tamam artık. Razı olacağın kıbleye seni çeviriyorum. Bundan böyle namazlarını Kabe'ye yönelerek, yani Mescid-i Haram tarafına yönelerek kılacaksın. Bakın bu ayet olmasaydı eğer, gelmeseydi Bakara suresinin 144. ayeti, biz hala Beyt-i Makdis'e, Kudüs tarafına yönelerek namaz kılacaktık. Ne gereği? Önceki şeriatlar gereği, tasdik ilişkisi gereği. Ama ne zaman ki değişmesi gerekti bunun, Allah ne yaptı? Ayet indirdi. Dedi ki tamam, artık yönünüzü ve devamında fevellu vucuhukum, bize de yöneliyor. Diyor ki sizler de ey müminler namazlarınızı artık Mescid-i Haram tarafına yönelerek kılacaksınız. Bitti artık. O dönem bitti. Bir. İki. Yine namazla ilgili. Hadesten taharet dedik değil mi? Namazın olmazsa olmaz bir şartı. Abdest. Abdesti tarif eden Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet var bilir misiniz? Tarif eden bir. Sadece bir tane ayet var. Maide suresi 6. ayet. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, İza kumtum ila salah, namaza kalktığınız zaman, fasulü vucuhukum, başlıyor Allah. Yüzünüzü yıkayın, kollarınızı, ayaklarınızı, başlarınızı mesedin, ayaklarınızı da şöyle şöyle tarif ediyor. Şimdi ilginç bir şey. Soruyu ben soracağım. Maide suresinin 6. ayeti, yani sure olarak Maide Medine döneminde inmiş. Ve 6. ayet de Hicri en erken 6. yılda inmiş. Maide 6. 13 yıl Mekke, 6 yılda Medine. Kaç yapar? 19 yıl sonra gelen bir ayet. O zaman sorum şu. 19 yıldır namazlar abdestsiz mi kılınıyordu? Hep kıldılar. Nasıl kıldılar? Abdest almadan mı? Maide 6 daha o zaman indi. Hayır. Hep de abdest alarak kıldılar. Neye göre? Soru soruyu doğuruyor. Neye göre abdest aldılar? Şimdi bir açıklama sadedinde olsun. Ama bundan önce inmiş bir ayet daha var. Nisa 43. Nisa suresinin 43. ayetinde Allah Teala diyor ki işte sizden kim hastaysa, yolculuk durumundaysa, işte gusül abdesti alması gerekiyor da su bulamıyorsa teyemmüm yapabilir diyor Allah. Nisa 43'te. Maide 6 ile Nisa 43'te ortak olan unsur gusül ve teyemmüm. Ama Nisa 43'te abdest yok. Sadece diyor ki Allah, tuvaletten gelmişsiniz namaz kılacağınız zaman ve su bulamadıysanız teyemmüm yapabilirsiniz. Su bulamadıysa bunu yapacak olan adam, su bulursa ne yapar? Nerede yazıyor? Daha Maide 6 inmedi ki. Anladınız mı? Yani su varken ne yapılacağı o kadar iyi biliniyor ki Allah Teala tarif etmiyor. O zaman bir soru daha. Madem Nisa 43 geldiğinde Müslümanlar su olduğunda ne yapması gerektiğini biliyor ya, Allah peki niye Maide 6'yı indirip abdesti tarif etti o zaman? Etmeyeydi ya. Biz yine eski şeriatlar gereği abdest alarak namaz kılardık. Var, hem anlatıyorum hem işi çıkmaza sokuyorum ben de. Şimdi şöyle söyleyeyim o zaman. Çünkü ne dedik? Değişiklik varsa Allah ayrıntı getiriyor. Nisa 43'e kadar değişiklik yok. Önceki şeriatlar gereği abdest yüz yıkanarak, kollar yıkanarak, baş mesedilerek ve ayaklar yıkanarak abdest alınıyordu. Ama ne zaman ki Maide 6 indi, Allah dedi ki bir kolaylık var. Bugünden itibaren ayaklar mesih. Bak, değişiklik var, tarif var. Yoksa aynen gidecektik biz zaten bugüne kadar. Ne sayesinde? İşte bu tasdik sayesinde. Kopardığınız an bu tasdiği ne diyorsunuz? Ya Cebrail geldi öğretti de be kardeşim, o yüzden namazlar o güne kadar yine abdesti kılındı. Hangi ayette yazıyor? Gayrimetli vahiy ayette yazmaz. Adı üstünde okunmayan vahiydir o. Halbuki bakın, Cebrail aleyhisselamın Resulullah'a geldiğini bizler de kabul ediyoruz. Reddetmiş değiliz. Gelip namazı uygulamalı olarak göstermiştir. Abdesti de göstermiştir. Kabul. Ama neyi göstermiştir biliyor musunuz? Onlar böyle alıyordu diye tasdik olarak göstermiş. Yani evet, bugün biz Müslümanlar ne diyoruz? 1400 yıldır bu topraklarda namaz kılınıyor. Ama hep diyoruz ki ya acaba değişmiş olabilir mi? Bir yerde müdahale etmiş de namazı değiştirmiş olabilirler mi? Bir tasdiye hep insanın bir ihtiyaç duyası geliyor. İşte Cebrail Aleyhisselam diyor ki yok. İsa da en son Kudüs'te namaz yapıyor. O vefat ettiğinde namazı Kudüs'te kılıyordu. Doğru. Bak diyor, Kudüs'e doğru kılıyorsun. Tasdik ediyor. Yani bugün uygulamada gördüğün doğrudur. Yanlış değil. Devam et burada. Abdest gerçekten de şu an gördüğün gibi bak böyle alınıyor diyor. Tasdik ediyor. Yeni bir hüküm koymuyor. Uygulamalı olarak geliyor gösteriyor. Yine tasdik ilişkisi gereği. Aksi takdirde her şey gayrimetlu vahiy ile çözülecekse niye bu ayetler geliyor o zaman? Yani Cebrail'in direktifiyle Kudüs'e dönen Resulullah neden Allah'ın talimatını bekleyip Kabe'ye dönmeyi bekledi? Deseydi ki ya Cebrail gel erkenden şunu bak canım çok istiyor. Dönelim şu Kabe'ye de bu şey bitsin, imtihan bitsin bir an evvel. Cenab-ı Hak dedi ki yok bekle daha şartlar yerine gelmedi. Gelsin ben çevireceğim zaten seni. Ben çevireceğim diyorsa Allah onunla ilgili ayet gelir. Yoksa önceki şeriatlar gibi nasıl bulduysak öyle devam ederiz. Sadece namaz bağlamında bu örneği veriyorum. Oruçla ilgili bu anlatılabilir. Zekatla ilgili anlatılabilir. Hacla ilgili anlatılabilir. Kurbanla ilgili anlatılabilir. Her şeyle ilgili anlatılabilir. Haram aylarla ilgili anlatılabilir. Çünkü İslam, Kur'an önceki kitapları tasdik eden, değiştirecekse yenisiyle veya aynen nesheden bir kitaptır. Biraz sonra şimdi hani bazı ayrıntılar anlatılmadı. Ona fırsat kalsın diye ben burada keseceğim. Yani tasdik ediyor derken Kur'an-ı Kerim neyi tasdik ediyor? Ya bir bütün olarak İncil'i, Tevrat'ı tasdik ediyor olabilir mi? İçinde işte bazı bugün bizim kabullenemeyeceğimiz unsurlar var. Onları da mı tasdik ediyor Kur'an? Onlara cevap arayalım diye ben sadece namaz örneğinde meseleyi burada bitirmiş olayım. Dediğim gibi anlatacak olursak orucu da böyle anlatırız. Haccı da böyle anlatırız. Kurbanı da böyle anlatırız. Cenab-ı Hak değiştirecekse ayrıntı verir. Yoksa der ki malum günlerde malum hayvanları kes. Hangi gün diye sormazsınız. Çünkü arife tarif gerekmez. Ama ne zaman ki bir değişiklik yapacak Allah Maide 6'da olduğu gibi ayrıntıyı anlatır. O vesileyle bir kez daha tarif eder ve onu ebedileştirir burada. Mesele buradan ibaret.
Teşekkür ediyoruz. Vahyin sürecini anlamamız için ve şeriatın köklerinin ilk insana kadar uzadığını görmemiz açısından Yahya hocamızın anlattığı şeyler etkileyici ve elimizi güçlendirici nitelikteydi. Gördüğünüz üzere tasdik kavramı çok önemli bir kavram. Bir kavram bu kadar önemli olur da bu o kavramın başına bir takım işlerin gelmemesi mümkün olur mu? Yani tahrife uğramamış olması mümkün olur mu? Olmaz. İşte şimdi biz bu tasdik kavramının doğru anlaşılmasının önünde ne tür engeller var, ne tür psikolojik bariyerler var? Bunlarla ilgili Vedat hocamızı dinleyeceğiz. Buyurun.
Evet, İslam tarihi içerisinde hemen her alanda çalışmalar yapılmış. Yani felsefe alanında çalışmalar yapılmış, tefsir alanında çalışmalar yapılmış, tarih alanında çalışmalar yapılmış, işte hadis alanında çalışmalar yapılmış. Hatta fen bilimleriyle ilgili alanlarda çalışmalar yapılmış ciddi derecede. Çalışma yapılmayan bir alan var mıdır diye şöyle bir düşünsek herhalde Kur'an'ın kendisinden önceki kitaplarla olan tasdik ilişkisidir. Daha önce Müslümanların üzerinde çalışma yapmadığı bir alan. Evet, İslam tarihi içerisinde dinler tarihi araştırmaları yapan alimler olmuş. İşte Elvil Milal ve Nihal isimli eserler yazılmış bu alimler tarafından. Ancak bu eserlere baktığımız zaman da bunların bizim bugün bahsettiğimiz manada bir tasdik ilişkisi üzerine kurulmuş dinler tarihi araştırmaları olmadığını görüyoruz. Bu tarz dinler tarihi araştırmalarının daha çok reddiye literatürü içerisinde yer aldığını görüyoruz. Ya da objektif manada dinleri Müslümanlara tanıtmak babında yapılan bir takım çalışmalar. İşte Şehristani'nin yapmış olduğu çalışma olsun, Biruni'nin yapmış olduğu çalışmalar olsun. Bunlar diğer dinleri olduğu gibi Müslümanlara tanıtmak amacıyla bunlar nedir ne değildir diye yapılan çalışmalar. Ama Müslümanların şöyle bir gayreti olmamış. Yani bu kitaplar ile Kur'an arasında nasıl bir tasdik ilişkisi var? Kur'an Kur'an'ın tasdik etmesi ne açıdan önemlidir, neler doğuruyor, neler yüklüyor bize, bununla ilgili bir çalışma maalesef yapılmamış. Hal böyle olunca da bu konular çok yeni konular ve bu konularda bizim anlattığımız şeyler de insanlara belki biraz kabullenmesi zor geliyor. Çünkü bugüne kadar hani çalışılmayan bir alan olduğu için tabii insanların kabullenmesi kolay değil. Ama soru şu, yani Müslümanlar neden, yani Erdem abi de burada bir sürü ayetler okudu, bu kadar açık ayetler olan bir konuda neden çalışma yapma gereği duymamışlar? Bu konuya neden yönelmemişler? Bu aslında sorulması gereken bir soru. Bununla ilgili aslında bazı engeller koyulmuş. Yani Müslümanların bu alanda bir nevi ilerlemesini engellemeye çalışmışlar zamanında. Bu engellerden bazılarından ben bahsedeceğim. Genel başlık içerisinde bunları zikredersek aslında iki genel başlığa ayırabiliriz. Birincisi geleneksel önyargılar ve ikincisi de yanlış bilgiler. Yani bir takım önyargılar ortaya koyulmuş ve bir takım yanlış bilgiler ortaya atılmış ve bunlar neticesinde de Müslümanlar bu alanda çalışma yapma gereği duymamışlar tarih içerisinde. Mesela nedir bu yanlış bilgiler? Bu yanlış bilgilerden birkaçını örnek verelim. Kitap, nübüvvet ve risalet anlayışımızdan kaynaklanan yanlış bilgiler mesela. İşte dört kitabın olduğu, işte o dört kitabın dışında başka kitabın indirilmediği, sadece rasullere kitap verildiği, nebilere kitap verilmediği tarzında bir anlayış hakim olmuş İslam aleminde. Dolayısıyla daha temelden kitap algımız, kitap anlayışımız yanlış bir zemine oturtulmuş. Kitap anlayışımız yanlış bir zemine oturunca tabii bu alanda yapılacak çalışmalarda çalışmaların da önü kesilmiş. İkincisi yine bu konuyla alakalı, Erdem abi de kısaca değindi. Bir kitap bozulunca yerine yenisinin geleceği yönündeki yanlış bilgi. Yani buna göre evet dört kitap vardır. Bu kitapların gelmesinin, yani ard arda gelmesinin sebebi birinin bozulması. Yani Musa Aleyhisselam'a Tevrat geliyor. Tevrat zamanla bozuluyor. Artık kullanılmaz hale geliyor. Dolayısıyla Allah-u Teala Davut Aleyhisselam'a Zebur'u indirmek durumunda kalıyor. Daha sonra zamanla Zebur da bozuluyor. Bu sefer Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'a İncil'i indirmek durumunda kalıyor. En son o da bozulunca en son kitap olarak Allah Kur'an'ı indiriyor ve Kur'an'a diğer kitaplara yapmadığı bir şeyi yapıyor. Onu koruyor kıyamete kadar. Böylece Kur'an bozulmadan kalıyor. Kur'an bozulmadan kaldığı için de artık yeni bir nebiye gerek kalmıyor. Yani bizim geleneksel açıdan ittifakla kabul edilen görüş bu. Yani önceki kitaplara bakış açımız, nübüvvetle ve risaletle ilgili felsefemiz, mantığımız, yorumumuz bu. Ancak bu yorum kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir şeye dayanmıyor. Yani mantıki bir çıkarım, felsefe. Bu bozulma ve yenisinin gelmesi şeyi ayakları yere basan bir nassa dayanan şey değil, hüküm değil. Hatta tam tersine Kur'an ile çelişiyor bu yorum. Neden çelişiyor Kur'an ile? Mesela bir ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ali İmran suresinin 48. ayetinde. Biliyorsunuz melekler Meryem validemize geliyor, oğul müjdeliyor ve o müjdeler arasında şunu söylüyorlar ona. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve tevrate vel incil. Allah ona kitabı ve hikmeti öğretecek. Yani Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek diyorlar. Şimdi geleneksel, az evvel söylediğim mantık çerçevesinde düşünürseniz, Tevrat'ın zaten çoktan bozulmuş gitmiş olması gerekiyor. İncil geliyorsa eğer. Zaten arada Zebur var. Yani burada aslında illa bir şey öğretilecekse, öğretilmesi gereken Zebur İsa Aleyhisselam'a. Çünkü Tevrat'tan sonra Zebur, daha sonra İncil var. Ama burada Allah-u Teala Zebur'u hiç zikretmiyor. Doğrudan Tevrat'ı ve İncil'i öğreteceğini söylüyor. Bu mantık ile, yani yanlış bilgiyle siz bu ayeti anlamaya çalışırsanız anlamanız zaten imkansız. Olmayan bir kitabın öğretilmesi İsa Aleyhisselam'a, bozulmuş gitmiş bir kitabın öğretilmesi, ya bunu anlamak mümkün değil. Yine başka bir ayette mesela, bu İsa Aleyhisselam zamanındaydı ve o zaman da Tevrat'ın bozulmadığı ve İsa Aleyhisselam'a öğretildiği Kur'an'da söyleniyor. Yine başka bir ayet var. Mesela bu da Kur'an'ın indiği dönemle alakalı bir ayet. Maide suresinin 43. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve keyfe yuhakkimunek. Onlar nasıl seni hakem tayin ediyorlar? Yani bir ortada bir mevzu var. Nebimize gelip diyorlar ki bu konuyla ilgili bize bir hüküm ver. Allah da diyor ki yani onlar nasıl gelip de seni hakem tayin ederler? Bir konuda senden hüküm isterler. İndehumut tevratu fiha hukmullah. Onların yanında Tevrat var. Onun içerisinde de Allah'ın hükmü var. Summe yetevellevne min ba'di zalik. Sonra onlar bundan sonra yüz çeviriyorlar. Yani onun içerisinde Allah'ın hükmü olmasına rağmen onlar kalkıp yüz çeviriyorlar. Ve ma ulaike bil mu'minin. Bunlar gerçek manada mümin olmuş kişiler değillerdir diyor Allah-u Teala. Bakıyorsunuz bu sefer Kur'an'ın indiği dönemde Allah-u Teala Tevrat'ın varlığından bahsediyor ve o Tevrat'ın içerisinde Allah'ın hükmünden bahsediyor. Bu olayla ilgili devamındaki ayete baktığınızda zaten 45. ayete işte cana can, göze yüz, dişe diş mevzusunda bir ayet olduğunu anlıyoruz. Ve hakikaten bugün bile elimizdeki Tevrat'lara baktığınızda o konuyla hüküm orada duruyor gerçekten de. Ve Allah-u Teala buna Tevrat diyor ve onların yanında olduğunu söylüyor. Yine bu ayeti baktığımız zaman o geleneksel o yorum, işte bozulup diğerinin yenisinin gelmesi yorumu yine mantıksız bir hale geliyor ve Kur'an ile çelişen bir hale geliyor. Yani Kur'an'ın indiği dönemde o zaman Tevrat'ın ne işi var? O Tevrat'ın içerisinde Allah'ın hükmünün ne işi var? Yine bunun içinden çıkamaz hale geliyorsunuz. Oysa ki böyle bir şey yok. Yani bu yorum baştan sona hatalı. Bir kitabın bozulduğu için yenisinin gelmesi anlayışı baştan sona hatalı bir anlayış. Bu sefer şu soru ortaya çıkıyor. Madem öyle, Allah Musa'ya Tevrat'ı indirmiş. Başka kitap indirmeseydi Tevrat kıyamete kadar varlığını korusaydı. Herkes kıyamete kadar Tevrat'a uysaydı. Yeni kitap gelmesine o halde neden gerek var? Kur'an bunların cevabını da veriyor. Önceki kitapların, yani bir kitap geliyor yerine yenisinin geliyor olmasını Allah-u Teala Allah'ın insanlığa nimetini tamamlamasında her birinin yeni bir adım olduğunu söylüyor. Yani her gelen nebi ile birlikte, her inen kitapla birlikte Allah-u Teala insanlığa olan nimetini tamamlamakta yeni bir adım atmış oluyor. Gelen son nebi ile, yani bizim nebimiz ile bu nimet tamamlanıyor artık. Allah-u Teala bunu da Maide suresinin 3. ayetinde şu şekilde dile getiriyor. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِيمَتِ Ben bugün size dininizi kemale eriştirdim, en olgun seviyeye eriştirdim ve üzerinize olan nimetimi de artık tamamladım diyor Allah-u Teala. Kur'an'ın inmesiyle birlikte artık bu Allah insanla olan nimetini tamamlamış olduğu için yeni bir kitap gelmiyor. Kur'an korunduğu için, bozulmadığı için yeni bir kitap gelmiyor değil. Allah nimetini artık tamamlamış, yeni bir kitaba gerek yok. O yüzden yeni bir kitap gelmiyor. Ve radîtu lekum mul islâme dînen. Sizin için İslam'ı da din olarak, İslam'dan sizin için din olarak razı oldum diyor Allah-u Teala. Şimdi deminki soruyu tekrar düşünelim. Yani Musa'nın kitabı madem var, madem bozulmamış Kur'an'ın indiği dönemde de orada duruyor. O halde bir Yahudi neden kalksın da Kur'an'a iman etsin? Yani nimetin tamamlanmasından dolayı olduğunu söyledik ama bu biraz müphem bir ifade olarak kaldı. Bunu açalım mesela, nimetin tamamlanması ne demek? Bunu da Allah-u Teala Araf suresinin 157. ayetindeki bir cümleyle ifade ediyor. Erdem abi o ayeti zaten baştan sona okumuştu. Ben sadece o cümleyi okuyacağım. İşte bir Resul geliyor. Onlara, ona tabi oluyorlar. O Resulün özelliği şu. Ve yuhillu lehumut tayyibati ve yuharrimu aleyhimul habais. Bu Nebi onlara temiz olanları helal kılıyor. Pis olanları da haram kılıyor. Ve yedav anhum israhum. Onların üzerlerindeki ısrı kaldırıyor. O ısır da 81. ayetteki gelecek olan Nebi'ye, Ali İmran 81. ayette gelecek olan Nebi'ye inanma sorumluluğu, onu da kaldırıyor. Vel aglalelleti kânet aleyhim. Onların üzerlerinde bulunan zincirleri de kaldırıyor. Şimdi düşünün, siz yüzlerce yıldır zincirlerle yaşıyorsunuz. Evet, elinizde bir kitap var ama o elinizdeki kitap size bir takım zincirler yüklüyor. Ağır yükler yüklüyor. Bir takım sorumluluklar yüklüyor. Ağır sorumluluklar. Siz ne yaparsınız? Dört gözle bunların sizin üzerinizden kaldırılmasını beklersiniz. Yani bir an önce şu son nebi, yani şu nimetin tamamlanması gerçekleşse de şu üzerimizdeki ağır yükler kaldırılsa. Bunu beklersiniz dört gözle. Ve Kur'an geldiğinde de işte bunu yapıyor. Nimetin tamamlanması bu. O yüzden onlar artık Musa'nın kitabını bırakıp buna yöneliyorlar. Yani bizim elimizde Musa'nın kitabı var. Niye gidelim Kur'an'a demelerinin sebebi bu. Bu Kur'an onları hafifletiyor. Onlara daha hayırlısıyla, daha hafifiyle yeni hükümler koyuyor ki örneklerinden bir tanesi abdestti mesela. İkinci olarak tasdik ilişkisinin anlaşılmasındaki engellerden bir tanesi, ikinci olarak geleneksel ön yargılar demiştik. Mesela nedir o geleneksel ön yargılar? İşte önceki kitapların içerisinde bir sürü sapkın bilgilerin yer alması, yalan yanlış bilgilerin yer alması, dolayısıyla bu kitapların artık orijinallerinin tamamen ortadan kalkmış olması, bu kitaplara yönelince, bu kitapları okumaya kalkınca insanın sapıtabileceği tehlikesi, dolayısıyla bu kitapları Kur'an-ı Kerim'in tasdik etmesinin mümkün olmayacağı önyargısı ve bu önyargıdan da hareketle Kur'an'ın aslında bu kitapları değil, bu kitapların geçmişte indirilmiş, daha sonra da yok olmuş, nerede olduğu belli olmayan orijinal nüshalarını tasdik ettiği inancı. Bu inanç aslında bizim aslında tasdik alanında çalışmalar yapılmasında bir numaralı engel bu. Az evvel söylediklerim de ayrı bir engel. Ama asıl engel bu. Çünkü neden? Kur'an zaten bu kitapları tasdik ediyor. Olamaz ki biz bunlarla Kur'an arasında bir tasdik çalışması yapalım. Mantık bu. O yüzden Müslümanlar yüzyıllar boyunca hiç bu alana yönelme gereği duymamışlar. Çünkü gereksiz. Gereksiz. Yani ben kalkıp da işte muharref olan Tevrat ile, muharref olan İncil ile neyin tasdikini kurmaya çalışayım? Böyle bir şey mümkün mü? Dolayısıyla ya ben bu alanda çalışmak gereksiz bir alan diye Müslümanlar düşünmüşler. Oysa ki Allah-u Teala tasdik ilişkisinden bahsederken geçmişte yok olup gitmiş, artık orijinali ortada kalmamış kitaplardan bahsetmiyor Allah-u Teala. Neyden bahsediyor? İşte Bakara suresinin 89. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُسَدِّكٌ لِمَا مَعَهُمْ. Ne zaman ki onlara Allah katından yanlarında olanı tasdik eden bir kitap gelince, bakın Allah-u Teala tasdik ilişkisini kurarken geçmişte inmiş, olmuş, bitmiş, artık yok, böyle bir şeyden bahsetmiyor. Yanlarında olan diyor. Ma'ahum diyor. Onların yanında var, mevcut. Onu tasdik ettiğini söylüyor Allah-u Teala. Ve onların da bir beklenti içinde olduğunu söylüyor zaten. Ne o beklenti? Ve kânû min kablû yesteftihûne alellezîne keferû. Onlar da bundan öncesinde bu kitap ile kafirlere karşı önlerinin açılmasını bekliyorlardı. Ya işte Allah'ın nimetini tamamlaması gelecek olan son kitap ile birlikte. Onlar da bunu bekliyorlar dört gözle. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Ama ne zaman ki onlara bu tanıdıkları kitap geldi, tanıdıkları kitap, Bekliyorlar çünkü dört gözle. Hani sürpriz olan hiçbir şey yok. Kur'an'ın inmesiyle inmesinde, Nebimizin ortaya çıkmasında sürpriz olan hiçbir şey yok. Hepsi bilinen, planlanan, herkesin dört gözle beklediği olaylar bunlar. Ne zamanki o tanıdıkları şey ortaya geldi, ortaya çıktı, onlara geldi, onu görmezlikten geldiler. Felanetullahi alel kafirin. Allah'ın laneti o kafirlerin üzerine olsun, görmezlikten gelenlerin üzerine olsun. Rabbimiz Kur'an'da tasdikten bahsederken onların yanlarındaki olanı dikkate almamız gerektiğini bize söylüyor. Onların yanında olanı dikkate alın diyor Allah-u Teala. Çünkü siz adama gidip diyeceksiniz ki Kur'an'a iman et. Çünkü Kur'an senin elindekini tasdik ediyor. Kendisinden öncekini tasdik ediyor ya da. Nasıl tasdik ediyor diyecek adam. Şimdi senin elindeki derken geçmişte inan orijinaline onu değil dediğinde adam ya sana güler geçer der. Dalga mı geçiyorsun benimle der yani. Şaka mı bu der yani. Dolayısıyla zaten önemli olan şey onlar, ya bizim bir şey göstermemize de gerek yok. Önemli olan şey onlar bu Kur'an'ı ellerine alıp baktığında bu ilişkiyi kurabiliyorlar mı? Bir kitap ehli, mensubu bunu Kur'an'ı alıp okuduğunda gerçekten kendi elindeki kitapla bu bağlantıyı kurabiliyor mu, kuramıyor mu? Önemli olan şey bu zaten. Senin kalkıp bunu göstersen de göstermesen de bunun bir önemi yok. Ya da sen bunu karalasan da bu ilişkiyi yok etmeye çalışsan da bunun bir önemi yok. Peki şeyler ne olacak? Yani hakikaten bu kitapların içerisinde bakıyoruz diyorsunuz. Bir sürü hani kabul edilmesi mümkün olmayan şeyler var. İşte sayısız örnekler var bununla alakalı. İşte Nuh Aleyhisselam'la ilgili olsun, Lut Aleyhisselam'la ilgili olsun, Süleyman Aleyhisselam'la, İbrahim Aleyhisselam'la ilgili birçok anlatılar var. Yani bir Müslüman okuyunca ya böyle bir şey olamaz. Böyle bir şeyi biz kabul edemeyiz diyecekleri birçok anlatılar var. Onun dışında işte Yakup Aleyhisselam'ın işte Allah'la güreşmesiyle ilgili şeyler var. Yok işte Allah'ın insanı kendi suretinde yaratması var bilmem ne. Birçok şey var. Bunlar ne olacak peki? Yani Kur'an bunları da mı tasdik ediyor? Yani biz bu konuda ne yapmamız gerekiyor? Şimdi Müslümanların öncelikli olarak bu tarz şeyler, yani özellikle onlar karşınıza sizin çıkartıp ya bak Kur'an böyle diyor ama Tevrat'ta tam aksine şu söyleniyor diye karşınıza tasdik ilişkisini bozucu bir örnek getirmiyorlarsa, bu tarz anlatılar zaten Müslümanları çok da ilgilendirmiyor. Onların kitabıyla alakalı şeyler, o onları ilgilendirir. Onlar düşünsün bununla alakalı. Ama doğrudan Kur'an ile çelişkili olduğu görünen yerler varsa, mesela Süleyman Aleyhisselam'la ilgili bölüm. Bakıyorsunuz doğrudan Kur'an böyle bir şey, yani Süleyman Aleyhisselam'ın kafir olmadığını söylüyor. Ama işte Tevrat'ın içerisinde bir bölümde Süleyman Aleyhisselam'ın putlara tapmasıyla ilgili bir anlatı var. Ya peki bu tarz doğrudan çelişkili gözüken yerlerde ne yapmak gerekiyor? Şimdi bu tarz doğrudan çelişkili görünen yerleri de aslında incelediğimizde birçok konuda olduğu gibi çevirilerden, yorumlardan, hatta işte Allah-u Teala'nın onların kelimeleri tahrif etmesinden kaynaklanan bir takım sıkıntılar olduğunu biz görüyoruz. Allah-u Teala da zaten ayeti kerimede onlar şeytanların okuyuşlarına tabi oldular diyor. Yani onların okuyuşlarıyla ilgili de bir sıkıntı var aslında o pasajlarla ilgili. Ve bu ayet indiğinde herhangi bir Yahudi bizim Nebimize gelip, yani Bakara suresinin 102. ayeti indiğinde Süleyman kafir olmadı, onlar işte şeytanlara uydular ayetinde, herhangi bir Yahudi gelip de Nebimize şunu söylemiyor. Ya sana şimdi böyle bir ayet geldi, bu ayette Süleyman'ın kafir olduğu söyleniyor ama bizim kitabımızda bunun tam tersi söyleniyor. İşte Kur'an Tevrat'ı yalanlıyor şeklinde bir itiraz yapan hiçbir Yahudi yok bununla alakalı. Neden hiçbir Yahudi yok bununla alakalı? Çünkü Yahudiler de kendi yorumlarında, işte Midraşlarında olsun, Talmud'da olsun, bu Süleyman'la ilgili Tevrat'taki bölümü incelerken, okurken diyorlar ki burada Süleyman'ın kafir olduğuyla alakalı, Süleyman'ın putlara taptığıyla alakalı hiçbir şey anlatılmıyor. Bu anlatı, yani burada Süleyman'ın putlara taptığı, kafir olduğu ile ilgili söylenen şeyler, bir takım yanlış yorumların, işte bir takım yanlış çevirilerin ortaya atılmasıyla meydana gelmiş şeylerdir diyor. İşte Yahudilerin işte muteber kaynakları, kendi ellerindeki muteber kaynaklarında bunları söylüyorlar. Dolayısıyla Yahudiler de bu pasaja bakıp da hiçbirisi Süleyman kafir olmuş, kafirmiş diye bir inanca sahip değil. Ve Kur'an'daki o ayet gelince de Kur'an Süleyman kafir olmadı deyince onlar aslında kendi işlerini rahatlatıyorlar. Ha bak biz de zaten böyle düşünüyorduk. Ha Kur'an da bak işte aynısını söyledi. İçimiz rahatladı diyorlar aslında. Yani kalkıp da buradan yola çıkıp Kur'an Tevrat'ı tekzip ediyor tarzı bir itirazla Nebimize hiçbir zaman gelmiyorlar. Demek ki burada bizim Kur'an Tevrat'taki anlatılarla ilgili yaklaşımımız bunun bir çeviri olduğu, bu çevirinin içerisinde yorumlar karışabileceği, orijinalinden farklılaşmış olabileceği, için içerisinde tahrifin girmiş olabileceği, yani tahrif derken çarpıtma, işin içerisine girmiş olabileceğini bizim hesaba katarak hareket etmemiz gerekiyor. Çok iyi araştırmadan Kur'an ile Tevrat arasında sanki bir tekzipleşme varmış gibi bir tutum içerisine girmemek gerekiyor. Ve ehli kitapla olan ilişkimizde de bunları onların önüne koymamamız gerekiyor. Tasdik edilen bölümleri ön plana çıkarmamız gerekiyor. Ya bak Tevrat, ama bizim tam tersine Müslümanlar onlara diyor, bak Tevrat'ta öyle diyor, Kur'an'da böyle diyor. Hani Kur'an'la Tevrat'ın arasında bir çelişki olduğunu Müslümanlar göstermeye çalışıyor ehli kitaba. E ne olacak, sen şimdi onu gösterince adam sana iman mı edecek? Adamın sana yapması lazım. Hani İslam'ı yapmış. Sen adam onu yapıyorsun. Çok enteresan bir şekilde. Tam tersine tasdik ettiği bölümleri önüne koyacaksın. Bak görüyor musun? Aynı diyeceksin. Aynı. Ha o kendisi çıkarıyorsa bak ama burada böyle diyor, şurada böyle diyor. O zaman onun cevabını aramaya çalışırsın. Dersin ki bunun İbranicesine bakmak lazım. Vesaire. Onun cevabını bir şekilde bulursun. Ama kalkıp da sen bu tasdik ilişkisini bozmaya çalışırsan kendi ayağına sıkmış oluyorsun. Adama iman etmemesi için bir neden sunmuş oluyorsun. Ki gerçekten de bizim de kitap ve tasdik programında yaptığımız meselelerde o işte kabul edilemez denilen şeylerin birçoğunun işte çeviriden kaynaklandığını biz programlarda hep anlattık. İşte o Yakup Aleyhisselam'ın Allah'la güreşmesi şeyi mesela tamamen çeviri hatası. Ki onu kitap ve tasdik programında vesaire bulabilirsiniz. Ben kısaca böyle anlatmış olayım.
Diyoruz. O halde tebliğ faaliyetlerinin tahrif üzerinden değil, tasdik üzerinden yürütmemiz gerektiği çok açık. Ben de bununla ilgili iki şey söyleyeceğim ve ondan sonra zaten programımızı kapatacağız. Kur'an-ı Kerim'e ve Muhammed Aleyhisselam'ın uygulamalarına baktığımızda gerçekten de tebliğ faaliyeti hep tasdik üzerinden yürüyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in muhataplarını ikiye ayırırsak ümmiler, yani herhangi bir kitabi birikime sahip olmayan insanlar ve bir de ehli kitap, yani kendilerine kitap verilmiş. Dolayısıyla o kitapla ilgili malumatı olan kişiler olarak muhataplarını Kur'an'ın ikiye ayırırsak ümmilere Allah-u Teala yine tasdik üzerinden bir tebliğ faaliyetinin yürütülmesi gerektiğini söylüyor bize. Çünkü sürekli onlara hem kendi yaratılışlarına hem etraflarına, yani yaratılmış ayetlere bakması gerektiğini, kendilerine tebliğ edilen Kur'an'ın da zaten Allah'ın ayetleri olduğu, hem kendilerini yaratan hem etrafı yaratan Allah'ın bir ürünü olduğunu sürekli vurguluyor. Ehli kitaba dönersek yine ehli kitaba da Allah-u Teala hep onların ellerindeki kitap üzerinden yürütüyor. Yani hatta Muhammed Aleyhisselam'ın ve Kur'an-ı Kerim'in meşruiyeti hep tasdik üzerinden gidiyor. Bunun birkaç örneğini vereceğim ben. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda çarpılmışa dönen adamlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim bir nevi. Mesela işte Kasas suresi, burada çeşitli vesilelerle hep okuyoruz. 53. Tabii yani öyle, yani adamlar şok oluyorlar. Yani nasıl olabilir böyle bir ibare? 53. ayet. Ve izâ yutlâ aleyhim kâlû âmennâ bihi innehu'l hakku min rabbina. Yani kendilerini ayetler tilavet edildiğinde adamların şeyi şu: ya bunlar Allah'ın ayetlerinden başka hiçbir şey olamaz ve biz bunlara inanıyoruz diyen adamlar. Düşünsenize bu nasıl gerçekleşiyor? Belki Muhammed Aleyhisselam'ı tanımıyorlar bile. Belki ilk kez karşılaşıyorlar. Yine İsra suresinde 107 ve devamındaki ayetlerde kendilerine ayetler okunduğunda adamların tavrı şöyle: İnnellezine ütül ilme min kablihi, bu kitaptan önce kendilerine kitap verilen, dolayısıyla bu kitaba dair bilgiye sahip olan insanlar, izâ yutle aleyhim, kendilerine Kur'an'daki ayetler tilavet edildiğinde, yahirrûne lil eskâni succeda, adamlar secdeye kapanıyorlar ve gözyaşı döküyorlar ve diyorlar ki işte beklediğimiz şey bizim bu. Yani doğrudan tasdik ilişkisiyle yürüyor. Yine Müddessir suresinde Allahü Teala sayısal bir ifade veriyor. Yani birçok insan için bir anlam ifade etmiyor belki. Mesela diyor ki işte cehennemle alakalı orada 19 vardır diyor. Ne demek bu? Ama devamındaki ayette, Müddessir suresinin 31. ayetinde bu rakamın, bu rakamsal ifadenin kendilerinde kitap olan insanlar için mükemmel bir bilgi olduğunu ve tam bir tasdik ilişkisinin burada cereyan ettiğini söylüyor. Yani o cehennemde görevli meleklerle alakalı verilen detayların, sayısal ifadelerin bu konuda daha önce bilgisi olan insanlar için çok anlamlı olduğunu, bu kişiler için artık evet bu Allah'ın kitabından başka bir şey olamaz. Çünkü bu tür ifadeleri bir kulun bilmesine, bunları bize anlatmasına imkan yok diyecek kadar tasdik ilişkisi yürüyor. Bakınız çok daha ilginç, Kur'an'ın ilk inen ayetleri hangi ayetler? Alak suresi değil mi? Hep okuyoruz bunu. İkra diye başlıyor. Oku, yaratan Rabbinin adıyla. Bakın size bir ifade okuyacağım. Bu ifade Tevrat'tan. Allah-u Teala o bizim bugün işte hakir gördüğümüz kitapta bir nebinin geleceğini ve bu nebinin ilk kez neyle karşılaşacağına dair bilgi veriyor. Diyor ki uzunca ifade, bir ses duyacak o nebi ve ses ona ne diyecek? İkra diyecek. Bakın bu ikra diyorum, özellikle bu kelime aynen şu an İbranice metinde kara'e ikra olarak geçiyor. Yani onunla ilk temasında o ses ona ikra diyecek. O da ona cevaben neyi okuyayım diyecek. Ya şimdi şeyi düşünsenize, Varaka bin Nevfel'i düşünün. Muhammed Aleyhisselam ona geliyor, diyor ki ben böyle bir hadise yaşadım. Bir melek geldi bana oku dedi. Ben de ona işte şöyle dedim, o bana şöyle dedi. Şimdi bu ifadeyi duyan Varaka bin Nevfel ne der? Ya sana gelen Cibril'den başkası değil, zaten ilk karşılaşma böyle olacaktır. Bakınız bu İbranice metinde tıpkı Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadelerle aynı.
Zaten sen namusun olsa ve
diyor. Sonra devamı ne? Bu metnin devamı, insan soyu ota benzer, bütün vefası kır çiçeği gibidir. Bu defa başlıyor kevni ayetlerden, etrafından, hani Alak suresinde de öyle başlıyor ya, yaratan Rabbinin adıyla oku, o insanı şöyle yarattı, böyle yaptı, şunları yaptı. Bakın nebinin Cibril'le ilk temasının nasıl olacağına dair detay veriyor. Bizim bugün tahrif edilmiştir, işe yaramaz, hatta işte taharet bile yapabilirsiniz denilen kitaplar. Peki Muhammed Aleyhisselam neler yapmış? Nasıl, hangi yoldan yürümüş? Muhammed Aleyhisselam insanları dine davet ederken kendisini ön plana değil, bakın siz beni tanıyorsunuz, ben güvenilir bir adamım, benim soyum şöyledir, böyledir, ben hiçbirinize yalan söyleyeyim, böyle değil. Doğrudan insanlara Allah'ın ayetlerini tebliğ ediyor. Ve insanlara uzak memleketlere mektuplar yazıyor. Bakar mısınız? Birkaç mektup örneği okuyacağım. Yani biz olsak mesela ne yapardık? Birisini İslam'a davet etsek, gel şuradan bir Süleymaniye Camisi'ne götüreyim ben seni, kulaklarının pası seninsin, bak ezan ne kadar güzel bir şeydir, bakın bizim camilerin halıları ne kadar yumuşaktır. Böyle mi yapardık? Yoksa nasıl yapmamız gerekiyor? Bakın Muhammed Aleyhisselam mektuplar göndermiş. Mektup aynen şöyle: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunu Hayber'deki Yahudilere gönderiyor Muhammed Aleyhisselam. Yani Besmele ile başlıyor. Allah'ın Resulü, Musa'nın dostu ve kardeşi. Musa'nın getirdiği bütün şeyleri tasdik edip doğrulayan Muhammed'den. Nereye temas edeceğini nasıl biliyor, değil mi? Ey Tevrat'a tabi olup onun etrafında toplanan insanlar, bakın hep adamların kutsalına temas ediyor. Biz ne yapıyoruz? Ya senin elindeki kitap zaten çöp diyorsun adam. Ya sen, o sana öyle derse, o da sen ona öyle dersen, o da sana başka şeyler der. Dikkat edip biliniz ki gerçekten Allah'ın size söylediği şu sözleri sizler kendi kitabınızda bulacaksınız. Mektuba bakar mısınız? İfadelere bakın. Mektup yazıyor, diyor ki size şimdi bir takım şeyler yazacağım. Bu yazdığım şeyleri kendi kitabınızda göreceksiniz. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun beraberindekiler kafirlere karşı kararlı, kendi aralarında yumuşak başlıdır. Bunlar hangi surenin meali? Fetih suresindeki ilgili ayetleri yazıyor. Ve diyor ki son ayeti 29. ayet. Bu ayeti yazıyor, ben okumuyorum hepsini. Bu ayeti siz kendi kitabınızda göreceksiniz zaten diyor. Sonra şöyle devam ediyor mektup. Size vahyolunan şey aşkına, bakın size, sizin elinizdeki kitabı ortaya koyuyor. Aynı şekilde sizlerden evvel gelip geçmiş kabilelerinizi men ve selva ile rızıklandıran aşkına. Bakın sürekli adamların bildiği şeylere atıfta bulunuyor. Tasdik ilişkisi. Baba ve dedelerinizi Firavun'un elinden ve fiilinden kurtarmak için denizi kurutan yüce varlık aşkına. Söyleyin bana, Allah'ın size vahyettiği kitapta Muhammed'e iman etmeye mecbur olup olmadığınız kayıtlı değil midir? Nasıl bağlıyor görüyor musun? Artık bu sözlerden sonra bir ehli kitap ya iman edecek ya kafirlik edecek. Üçüncü bir şık yok artık. Her şey açık. Aksine kitabınızda bu kaydı bulamazsanız, ha böyle değilse bana haber verin. Ama yok, kitabınızda bu kaydı bulamazsanız size hiçbir zor kullanacak değilim. Yani sizi ikna edemiyorsam bu ayetle, tamam bana tabi olmayın. Gerçekten de yanlış ile gerçek yol birbirinden ayrılmış bulunmaktadır. Sizi Allah'ın ve Resulünün yoluna davet ediyorum. Bakınız bir başka mektup. O da Habeş hükümdarı Necaşi'ye, bu defa bir Hristiyan'a. Bir Hristiyan'a gönderirken neye temas eder bir insan? Bakın. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor mektup. Resulullah Muhammed'den Habeşlilerin kralı Necaşi'ye. Kendinden başka tanrı olmayan gerçek hükümdar, mukaddes, selam, koruyucu, kurtarıcı olan Allah'ın övgüsünü sana iletirim. Şehadet ederim ki Meryem oğlu İsa, tam adamın can damarına dokunuyor değil mi? Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Ve bu kelime Afife, dokunulmamış Meryem'e bırakılmıştır. Böylece o İsa'ya hamile olmuş ve Allah da onu kendi ruh ve nefesinden olmak üzere Adem'i eli ve nefesiyle nasıl yarattıysa onu da öylece yaratmıştır. Seni tek olan Allah'a çağırıyorum. Onun hiçbir şeriki yoktur. Ona itaat konusunda karşılıklı yardıma çağırıyorum. Beni takip et, bana uy, bana gelen şeye iman et. Zira ben Allah'ın elçisiyim. Adamın cevap mektubu sizce nasıldır? Böyle bir mektuba bakınız, elini kolunu bağlıyorsun. Diyor ki, Allah'ın elçisi Muhammed'e, sana kendinden başka ilah olmayan beni İslam'a eriştiren Allah'ın selamını, rahmetini ve bereketini dilerim. Bana İsa'nın durumundan söz ettiğin mektubun geldi ey Allah'ın elçisi. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki İsa senin anlattığından üzüm çöpü kadar fazla değildir. O senin dediğin gibidir. Bize gönderdiğini tanıdık. Amca oğlun ve arkadaşlarını ağırladık. Ben senin Allah'ın elçisi olduğuna inanarak ve tasdik ederek şehadet ederim. Sana ve amca oğlun ile arkadaşlarına biat ettim. Onun ellerinde alemlerin Rabbi Allah için Müslüman oldum. Biz olsak uluslararası konferanslar düzenleriz değil mi? Adamları felsefi olarak, bilmem ne olarak etkileyelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Tek bir mektup, mektupta da tek bir ayet. Adamı bağlıyorsun. Çünkü Allah-u Teala bunu emrediyor. Adamın elindeki kitaba temas eden bir ayet yazıyorsun. Adam orada yapacak başka hiç... şey kalmıyor. Ve bununla ilgili burada bu Tasdik, Tebin ve Nesih kitabında onlarca mektup örneği, Muhammed Aleyhisselam'ın çevre kabilelere yazdığı mektuplar ve mektupların hepsi besmele ile başlıyor. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet yazıyor. Bu ayet senin kitabında var mı yok mu? Örtüşüyor mu örtüşmüyor mu? Örtüşüyorsa bana tabi ol, beklediğin kişi benim diyor. Doğrudan tebliğ faaliyeti bu minvalde devam ediyor. Bugün bizim de bu insanların kutsallarına küfretmek, ellerindeki kitapları şunlara bunlara bunlar çöptür demekten ziyade Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı gibi ve Allah-u Teala'nın bize emrettiği gibi ortak noktalar üzerinden, ayetler üzerinden hareket etmek ve tebliğ faaliyetimizi bu şekilde yapmak gerekiyor. Evet, bizi hem ekranları başında hem de buraya kadar gelip yalnız bırakmayan, dinleyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Haftaya inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.